Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Benim sesim biraz tuhaf çıkabilir. Zira bugün Kalamış Parkı'na gittik. Poyraz da bayağı bir kaydıraktan kaydı, salıncaklara bindi. Ama o sıra bir sis bastı ki böyle önümüzü görmüyorduk. Abarttım birazcık, o kadar değil diyor Mehmet. Ama bayağı bir anda böyle, hatta Mehmet dedi ki şu taraftan toz geliyor, toz bulutu dedi. Sonra herkes baktı falan, böyle anladık ki sis böyle. Ama bir boğaza da basmış Kadıköy, Fenerbahçe, Kalamış. Ve o sisle birlikte hava hani çok güzeldi. Bugün cumartesi, bu arada kayıttayız. O sisle birlikte inanılmaz bir sis soğuğu dedikleri bir soğuk geldi. Galiba biraz üşüttüm. Ve böyle nefes alamıyorum burnumdan. Kulaklarım falan azıcık tıkandı. Evet, durum bu.
Evet.
Nasılsın?
İyiyim.
Mehmetciğim.
Sen nasılsın?
Bu haftan nasıl geçti?
Bu hafta iş açısından çok böyle zorlu bir hafta oldu. Biliyorsun işte, bir müşterimiz kaçıncı defa vazgeçti.
Ay, ver ismini şu müşterine.
Yok yok, vermem.
Vermeyelim,
vermem.
Değil mi?
Yok, ayıp olur.
Ben hayatımda bu kadar böyle gıcık bir profil görmedim. Yani işi aldılar, bıraktılar. Yani Mehmetler yani. Hı. Değil mi? Siz aldınız.
Evet. İş projede büyük. Yok hani böyle ufak bir iş olsa aman falan diyeceksin de.
Bayağı büyük bir iş.
Büyük bir projeydi. Yani üçüncü defa mı, ikinci defa mı karar değiştirir.
Önce tamam dediler. Sonra 3000, 5000 hadi biraz daha indirim yapın dediler. Yani tamam dedikleri para, ihale ücreti üzerinden.
Bittikten sonra.
Bittikten sonra evet. Sonra arada biri taşlar gönderip. Abi şu 2-3-5'e olmaz mı falan. Böyle bir değişik yani. Sana tekrar işi vermeler. Tekrar benim içime felak geldi. Sen gene iyi sabrettin ve güzel yönettin. O hani kriz yönetimi mi vardır ya, stres yönetimi mi neyse. Onu iyi yaptın.
Yani Türkiye'de kesin yurt dışında da böyle şeyler oluyordur ama hani bu kadar çok standart bu tarz şey. İş hayatında gördüğün kadarıyla Türkiye'de hani iş ahlakı ve iş yapış şekli çok kötü.
Bu tamamıyla bir ahlak meselesi. Doğru.
Yani söyledim. Türkiye gibi sonuçta. Yani Türkiye'nin bir modeli iş dünyasında
makro,
da.
Makro, mikro ölçekli dünyasında. Evet.
O vardı. Onun dışında da başka Türkiye ile ilgili, sen bayağı geçen sefer Uber ile ilgili saydırmıştın. Bu arada bugünkü haberlerde gördüm. Uber şoförlerine taksiciler saldırıyormuş falan.
Arıyorlarmış müşteri diye. Ya diyecek bir şey yok. Bence Türkiye'den konuşmayalım. Ben sana güzel bir şey söyleyeyim. Bugün Mehmet sabah dedi ki şu maile bir baksana. Hemen tabii baktım. Ne göreyim? Apple'daki birisi, değil mi? Bir mail gelmiş Apple'dan. Diyorlar ki Türkiye'deki podcastleri araştırdık. Sizin podcastinizi böyle üst yere yerleştireceğiz uygulamalarda.
O şey yani, banner'ı var. O banner'a koyacağız.
Banner'a koyacağız. İşte uygun formatta gönderir misiniz gibi gibi bilgiler rica etmişler. Haliyle insan bir mutlu oluyor. Değil mi?
Öyle diyorsan öyledir.
Sen de çok böyle ketum ve
mütevazi. Olsun öyle. Ben aslında bu tür şeyleri çok önceden patlatmayı sevmem. İlk gerçekleşsin.
Dayanamam. Ama şimdi bak, mail atmışlar yani, bizden bilgi istiyorlar. Niye boşuna?
Tamam, belki yaparsın, koymazlar yani. Sonuçta hiçbir şeyin Apple'a...
Hiç o ihtimal aklıma gelmedi Mehmet.
Apple'a niye koymadın diye çıkışacak mıyım sonra?
Saf ve naif birisi olarak.
Evet. Ben o yüzden hep gerçekleşmesini beklerim bu tür işlerin. Fena şey olarak.
Peki. Sonrasında bir de bu hafta böyle haberlerden ziyade böyle paylaşmak istediklerim. İstediğim konular var. Bugün bir tanesi, bugün yaşadığımız bir olay. Bugün işte Kalamış'a gittik. Park ettik aracı. Normal yolun kenarına, herkesin park ettiği gibi. Sonra geldik dönüşte, böyle kukalar konmuş arkasına, önüne falan. Böyle bir tane kahya bir tip duruyor. Bir tane başka bir tip daha duruyor. Böyle sanki bizim böyle bize böyle çok gıcık bir şekilde baktılar. Meğersem Cundalı mekanının orasını 3750 TL Büyükşehir Belediyesi'ne verip kiraladığı yolmuş. Yani kaldırımın kenarını, yani halkın malını halka, bize böyle parayla verdiler.
Evet.
Ve 10 yani lira
İspark'ta
istediler.
Değil.
Yani
evet.
İspark'ta arka, yani yolun hazırcık ilerisinde görüyorsun tabelasını. İspark tabelaları da var. Yani orayı park edebiliyorsun ama bence isparka yer kalmamış ki. Orayı sadece direkt dikmişler. Her bir mekan 3-5 araba, 3-5 araba kendine yer ayırmış.
Ve belediye onlardan para alıyor. Evet. Karşılığında da onlar oraya park edenlerden para alıyor. Resmen tekrar eski yasal neydi? Değnekçi modeli oluşmuş.
Evet, 10 lira verdik bugün. Ve kaldığımızda hani 2 saat olsun, 3 saat hadi olsun en fazla. 10 lira ve bize dedi ki ya fiş kes ya para vermiyoruz ya da polis çağır dedik yani. Mekanın sahibiymiş genç bir çocuk, Cundalı mekanının. Gitti otopark dedi, burada yazıyor, fişini de kesti. Aldık 10 liramızı verdik. Ama ben hazmedemedim. Yani bu Kadıköy Belediye'yi aradım önce. Biliyorum yani iş İBB sorumlu ama Kadıköy Belediyesi dedi ki bu uygulamayı biz de yapıyoruz. Yanlış bir şey yok. Sadece hani mekanı check etmek lazım. Hani böyle kafasına göre mi kuka koydu yoksa bize ödeme yaptı. Hani
ama işte bu ikisi de hatalı.
Tabii yani, hepsi hatalı. Yani
kamu sanmalı, sen birilerine şey yapıyorsun, onun üstünden birileri de rant elde ediyor.
Evet, biz zaten İspark'a söyleniyorduk. Şimdi bir de hani para alıyor, üzerine tekrar para alıyor. Çift dikiş yani dedikleri cinsten yani.
Burada adam mesela
belediye ödeme yapıyor.
Yapıyor.
Sonra bir de bizden de para.
Bizden yani de orası zaten para alıyor. Yani evet, aslında belediyeden kiralayıp işletiyor gibi. Yani yolu belediyeden alıp işletiyor
kaldırım
gibi.
Kaldırım ya bu. Kaldırımın kenarı yani.
Yol yani. Yani evet, yolu, kamunun malını belediye kiralıyor birilerine.
Evet.
Ve onun üstünden o kişiler de para kazanıyor.
Evet, ben çok sinir oldum. Twitter'dan yazdım. Kaldırım hali diye bir zaten hashtag var. Hani bunu çok kullanıyorum. Acayip sinir oldum kısaca. Bu Uber'den sonra ikinci sinir olduğum vaka. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Geçenlerde bana 3 Mart'ta bir mesaj geldi. ERA Koleji. Sana bunu söyledim ya. Mesaj şu. ERA Kolejlerinden yeni nesile. Hani X, Y, Z kuşağı falan ama buna yeni nesile özel Mart ayı fırsatı demiş. Okudum, merak ettim nedir bu fırsat diye. Ücretsiz zihin check-up'ı. Çocuğumuzun geleceğini buna göre planlayacakmışız. Yani zihin check-up'ı nedir? Sırf merakımdan randevu alıp gideceğim. Poyraz'ı götürmeyeceğim tabii ki.
Saçmalama, hiç gereği yok yani.
ERA kolejleri.
Hani bunların hepsi para şeyi.
Yahu herhalde ya 5 kuruş yani vermeyeceğim canım. Olsun. Merak ettim, zihin check-up'ı nedir? Ufacık çocuğun yani nasıl bir ya, şey oluyor?
Boş ver.
Sen duydun mu böyle bir şey?
Ya duymadım. Bence büyük bir para tuzağından öte bir şey değil yani. Ya gereksiz öyle gereksiz. De. Tamam yani gereksiz yani. Tamam onlar bilinçsiz insanları. Bu çocuklarını yarıştırmaktan zevk alan bir nesil var. Onları şey yapmaya yönelik bir şey yani.
İşte korkunç bir mesaj. Peki. Mehmet sıkıldı yine.
Şimdi sen kaç haber şey yaptın, ben kendi haberlerime geçeyim bu durumda. Oscar ödülleri dağıtıldı. Bu sefer hiç ilgilenemedik. Herhalde Poyraz'dan dolayı da böyle kim aldı, kim oldu. Sadece Oscar'lı filmi geçenlerde sana izlettim. Bir Hande klasiği. Film başlarken Hande ben
Shapes
bu filmi...
Shape of Water.
Dedi ki Hande ben bu filmi hiç sevmedim falan filan dedi.
Sonra, çok sıkıcı dedim. İlk bir 5-10 dakikası, 10 dakikasında geçelim dedim.
Evet.
Sonra
takıldın, bayıldım. Kaldın.
Sonra bayıldım. Ha. Ama dün akşam izlediğimiz ve son 45 dakikası kalan ve bu akşam podcast'ten sonra bitirmeyi planladığım en azından film neydi?
Aytonya.
Aytonya. Güzel bir
film. Buz patencisi.
Evet. Çok tavsiye ediyoruz.
Onda da aynı şeyi.
Onda da aynı hatayı yaptım. Hatalıyım, suçluyum. Guilty.
Şimdi burada da malum Oscar'larda bir sürü kategori var. Paylaşacağım, bizim kanala koyacağım. İşte bazı filmlerin nasıl yapıldığı. Artık siz de biliyorsunuz biz bu post prodüksiyon işlerinde CGI falan kullanıyoruz. Arkadaşım Emre bu işin 3D tarafını ve bu CGI tarafıyla ilgilenen kişi. Ben biraz daha renk, ışık, işin sonlandırılmasında biraz rol alıyorum. Ama filmlerin bizim hani günlerce uğraşıp yaptığımız tek karenin film olarak yapılmış hali gerçekten çok enteresan. Bu paylaşacağım videoda böyle katman katman hiç olmayan bir şey tamamen bilgisayarda tasarlayıp patlama sahnelerini,
çok etkileyici,
nasıl yapıldığını gösteren bir YouTube videosu. Tabi bu ödül o için
Star Wars'un
Jedi. Son evet son yayınlanan filminin sahne arkası diyeyim. Şurada bakarsan işte mesela bir patlama sahnelerinin tek tek adım adım böyle katman katman nasıl yapılıp film haline getirildiğini gösteriyor. Uygulanan teknoloji, hani tamam biz işi çok küçük çapta yapıyoruz ama böyle baktığında da insan diyor ki ne kadar büyük işlerle uğraşıyorlar. Hani neler yapıyorlar ve üzülüyorsun bazen. Hani keşke bu işlerde olsaymışım. Hani buralar böyle şeyler yapıyor olsaydım. Eminim çok yoğun bir ortamdır falan ama insanın hani hoşuna giden ve böyle ilgi duyduğu bir şeyi yapması açısından ve
bir de dünyada sonra da izliyorsun.
Evet, dünyada milyonlar izliyor yani senin yaptığın bu işi. Başka bir şey hani bakıldığında.
Evet ama bak şöyle ki bunda çok haklısın. Hani anlıyorum isteğini. İzlanda'da bir yoğurt firması için Photoshop retouch yapmıştın ya.
Hı hı.
Sonra billboardlarda hani sergilendi.
Tabii ben o billboardları hiç göremedim.
Ama biz o markayı Milano'da bir markete girmiştik. Ah bak dedim bu benim üzerine çalıştığım marka yoğurt diye.
Evet,
hatta
evet.
Aldık da poroza da yedirdik. Neydi yoğurt?
Issey Skyr.
O da Issey Ayşe Fatma gibi kadın ismiymiş. Değil mi herhalde? Ama İzlanda'nın işte en meşhur.
Kadın ismiymiş ama şey demekmiş işte. Issey Ice Island demekmiş İzlandaca. Is ise ice aslında İzlanda dilinde. E de island'ın e diyorlarmış galiba. Yani ise aslında ice island demek.
Yani buzada.
Buzada demek. yani aslında buzada. İzlanda. Iceland.
Evet.
Evet. Onun kendi dillerindeki. Sende ne var bakalım?
10 yıl içinde yapay zekanın getirebileceği tehlikeler neler başlığıyla BBC Türkçe kanalında yayınlanmış bir haber. Şimdi tabii biz yapay zekada her zaman bahsediyoruz. Artık daha sık bahseder olduk. Bu insansız hava araçları neydi? Ne dronelardı? Yok. İHA.
İHA. İnsansız hava aracı. Evet.
Ya onun İngilizcesi neydi?
Drone.
Ha, drone'a insansız hava aracı mı deniyor? Emin misin?
Evet.
Drone hani sanki böyle herkesin elinde ya. Hani
tabii şimdi.
Drone, onun bir vardı spesifik bir ismi ya. Filmde görmüştük. Bir Amerikan filmi hani o insan hava aracıyla gidiyorlar falan.
Tamam, onların hepsine drone deniyor. Drone deniyor. O bizlerin elinde oyuncak gibi olan şeyler aslında quadcopter. Yani helikopter mantığıyla çalışıyor. Askeri olanlar militer aslında uçak mı? Gene drone'lar. Onlar uçak mantığıyla çalışıyor. Yani jet motoru veya da pervaneli motoru var. Ve uçak şeklinde pistten kalkıyor. Çünkü böyle hani bizim pist bulmamız daha zor olacağı için evet. Bu tarz şeyler daha zor. Ve onlar tabii uydudan sürekli görüntü transferi yapıyor falan. Çok daha komplike ve çok daha büyük aletler. Yani
evet, onları yönetmek başlı başına tabii, o dataları.
Zaten onları yönetenler gerçek pilot oluyor Amerika.
Evet. Yani evet, izlediğimiz filmde de böyleydi.
Evet.
Hatta hani vur emri veriyorlar. Vurayım evet. mı vurmayayım mı hatırladın mı? Evet, hangi film hatırladım. Neyse. İşte füzeye tabii bu insan hava araçları füzeye dönüştürülüyor olabilir. Daha sonra kamuoyunu manipüle eden sahte videolar olabilir. Ki bu sen ses editi hani geçen hafta bir evet, bahsetmiştin. Voco. Evet, kullanılabiliyor. Otomatikleştirilmiş bilgisayar korsanlığı. Yani sonuçta uzmanlara göre eğer yanlış kişilerin eline düşerse bu yapay zeka oldukça tehlikeli. Bir rapor hazırlanmış bununla ilgili. Kötü niyetle kullanıldığında oluşturabileceği tehlikeler hakkında 100 sayfalık bir rapor. Tabii en fazla bu teknolojinin kötüye kullanımını engellemek için hükümetlere uyarılar var. Yani bunları aynı klonlama gibi bir şekilde bununla ilgili nasıl klonlamayla yapay zekada ilgili hani bir şey ürettikçe ya da yeni bir şey ortaya koydukça onun eş zamanlı yasal düzenlemesini de mutlaka düşünmek ve yapmak gerekiyor. Diyorlar. Bakayım. Şurada bir şey var. Tehditlerde botlar otomatikleştirilebilir ya da sahte videolar siyasi manipülasyon için kullanılabilir diyor. Buradaki bot BOT onu anlamadım.
Bot bunlar mesela Twitter'da veya da Facebook'ta insanlara yorum yazan otomatik şeyler oluyor. Mekanizmalar. Yani bir anda sen mesela bir şey yazıyorsun Twitter'da, bir siyasetçisin, hemen dolduruyorlar, protesto ediyorlar. Mesela biz nasıl o CHP'li milletvekili Über'le ilgili yazdı. Biz tık tık tık tık herkes bir sürü insan
evet,
yazdı.
Evet.
Bunun birisine saldırı için planlı olarak bir makina yaptığını düşün. He. Bir sürü accountlar var ama aslında gerçek insan değil. He. Tık tık tık tık o kişiye yorumlar yazıyorlar. İşte istifa et ya da bir sürü hakaret ediyorlar, şey yapıyorlar. He. Protesto ediyorlar.
Siyasi manipülasyon. Okey, tamam. Yani bununla ilgili daha çok...
Ya da tam tersi, seni destekliyoruz falan diye millet olmayan bir şeyi de yaptırabilirler yani.
Evet. Yani sonuçta yapay zeka diyoruz ama bu hackleme konusu, gözetim, gözetleme insanları, ikna ve fiziki hedef tanımlamanın insanüstü seviyede yapılabilecek olduğunu diyor ki çok hani rahatsız edici bir boyutta. Bununla ilgili düzenlemeler yapılsa iyi olur demişler. İnsanlığın Geleceği Enstitüsü varmış Mehmet.
Bay bay bay.
Buranın müdürünün açıklamaları.
Hangi ülkedeymiş bu insanlar?
İşte onu araştırmak gerekiyor. Şan, ama soyadından anladım bu mesela İzlanda olabilir, Danimarka olabilir, ha, Finlandiya olabilir gibi.
Bu arada Uber artık sırf geçen haftalarda ve Türkiye'de bu çok gündem malum, bu yolcu taşımacılığı işi. Ve ben hani Uber'i sevip sevmeme şey değil, benim görüşüm
objektif bir şekilde konuşuyorum.
Taksiye rekabetin olması gerektiğine inanıyorum ve sırf Uber değil bir sürü firmanın da olması gerektiğine inanıyorum. Ve buna karşı koymak da mümkün değil. Artık iş kop kimse, Türkiye, özellikle Türkiye'de, İstanbul'da insanlar taksilerden nefret ediyor. O da bir gerçek. Uber bunun dışında, bunu söyleyince insanlar biraz daha ürperecek belki, başka işlere de girmiş. Mesela taşımacılık işine girmiş. İnsanların hangi kargoyu alıp almayacağı, bunun benzerini aslında Astronova grubu yapmayı planlıyordu. Transnak mıydı neydi, yaptı mı yapmadı mı hiçbir fikrim yok. Bunun benzeri bir iş. Kamyonlar, mesela sen diyelim ki İstanbul'dasın, ailen de İstanbul'da ama bir başka şeyde Ankara'da kamyoncu var, tamam mı? Ne yapıyor? Bunlar hep yollara gidiyor. İstanbul Ankara arası çalışıyor, başka yerlere gidiyor. Ama sen akşamı evinde geçirmek istersin değil mi? Ne yapıyor bu Uber'in sistemi? Diyelim ki bir kargo İstanbul'dan Ankara'ya gidecek. Arada bir yer belirliyor. Mesela Düzce. Tamam mı? Sen yüklüyorsun İstanbul'dan Ankara'ya gidecek malık. Bu videosunda da sana göreceğim. Bunların arkasında dorseleri var. Sen gidiyorsun Düzce'deki noktaya gidiyorsun.
Tamam.
Ankara'dan İstanbul'a gidecek mal da adam Ankara'dan gidiyor, Düzce'ye getiriyor.
Tamam.
İkisi dorselerini çıkartıyor. O Ankara'ya öteki malı alıyor.
Switch ediyorlar.
Switch ediyorlar. İkisi de tekrar Ankara'ya ve İstanbul'a dönüyor. Ne oluyor? He. Otobüs şoförleri kendi evlerinde daha çok zaman geçirmiyor. Yani o bölge çevresinde çalışmıyor. Ve gerisi tabii bunu dönüyor. Bir bilgisayar ayarlıyor. Yani kimin hangi şeyi alacağını ayarlıyor. Bunun dışında tabii sürücüsüz araçları da var. Ama sürücüsüz tabii kamyonların her zaman içinde bir sürücü var ama yol boyunca otopilotta gidiyor. O farklı bir şey. Ama böyle bir sistem var. Bana çok gene inovatif geldi ve çok yaratıcı kesinlikle bir fikir şey olarak. Şimdi mesela videoda da gene 35 milimetredeki adresimize koyarız. İki tane işte şoförü gösteriyor.
Hemen
i̇şte,
aile fotoğrafı da yukarıda.
Hı. Birisi 24 yıllık şey... Şoför. Kamyoncu ve diyor ki işte ne diyor, işte ikisi de Uber Freight'ı kullanıyor diyor. Diğeri de işte sürücüsüz tır. Leri daha yeni Uber'in kendi kendine süren tırını kullanıyor diyor. Ortak noktaya ikisi de geliyor ve bir nokta Topok diye bir yerde buluşuyorlar. O onun şeyini alıyor yükünü. O onun, ikisi de böylece yük taşımacılığına devam ediyor.
Ve bu bunun, dorseler nasıl değişiyor?
Her bak gösteriyor şey. Yani ilk şey yapıyor, o çıkıyor. Yani bu bildiğin büyük tır şeyi. Bak o oradan çıkıyor. Anladın?
Aa, anladım tabii ki. Vay, çok etkileyici. Videosu da bayağı etkileyiciymiş.
Kamyon şoförlüğü zor bir iş. Bu hani sürekli yollarda olmak açısından. Birisi otomatik şey tekrar yola çıktıktan sonra bağlanıyor, devam ediyor. Geri ama gözleri. İkisi de kendi şehrine dönüyor aslında yaptıkları o.
Böyle evlilik yüzüğü, aile fotoğrafları, mesaj, subliminal
bak,
mesajları.
Bak, he'll be home in time for dinner diyor. Evet, o akşam yemeğine yetişecek diyor.
Uber.
Uber.
Uber mı diyorlarmış Uber, Amerika'da.
Ha, bilmiyorum da aslında Almanca bir kelime, süper demek diyebiliyorum ha. Evet. Olan şeyimle. Güzel bir fikir. Bunun dışında kısaca bir haber daha paylaşayım. Hemen üstüne. Kaliforniya'da sürücüsüz araçlara saldırılmış. Bu da şunu gösteriyor. Yani insanlar her zaman bir değişime karşı koruyor. Burada bu sürücüsüz araçların içinde gene sürücü var. Ama öyle gıcık oluyorlar ki yine sürücüler... Düşün, buradaki taksi sürücüleri işlerinin elinden alınacağını düşünerek Uber araçlarına saldırıyor. Oradaki taksiciler de sürücüsüz araçlara saldırıyor. Çünkü bir gün hiç taksi sürücüsüne ihtiyaç kalmayacak. Evet. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bir gün gerçekten taksi plakan varsa niye taksi plakasını sürücüye kiralasın adam? Sürücüsüz araç alıp onu işletir. Tabii. Hiç içinde kimse olmayacak.
Evet. Hem güzel kullanır aracı. Evet. Hani kurallara uygun. Onun masrafı yok.
Ve bunun üstüne de Renault da diyor ki ben yeni bir araç tasarlıyorum. Bu konsept bir araç tabii ki. İsmi Izgo. Sürücüsüz araç. O yüzden de hiçbir sürücü koltuğu yok içinde.
Ne işe yarıyor? Kargo?
Hayır. İnsan götürmek için. Sen telefonla çağırıyorsun. Aynen Uber'de olduğu gibi gideceğin adresi belirtiyorsun.
Sürücü koltuğu yok değil. Ben de sanki hani
hiç sürücüsü yok. Sürücü koltuğu yok ve
ayakta mı gidiyor bunlar?
Hayır, hep koltuklar bizim biraz dolmuş mantığında şey, ortası boş, U şeklinde bir koltuk düzeni var.
Ay Mehmet ya, biz bunları göremeyeceğiz galiba.
Bilemiyorum. Görebilir miyiz böyle bir
peki,
şey?
Peki bu şimdi mesela nerede piyasaya bu, sürülüyor? Kullanılıyor mu?
Bu bakın, konsept aracın şeyi bu. Diyorsun ki benim böyle bir fikrim var. Bir tane böyle bir araç yaptın. Ama hani daha henüz kullanımdan falan geçtiğini göstermiyor bu. Bak nasıl binildiğini görüyorsun. Evet. Aracın arkasından biniyorsun. Kargo uçağı gibi açılıyor. Gene bunun da videosunu web sitemize koyarız. İlgilenenler bir inceler. Aracın tasarımı çok farklı.
Yani evet, bu bir uzay aracı gibi bir şey. Bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış.
Aynen öyle. Tam bilim kurgu filmi mantığında yapılmış.
Cep telefonu, bilgisayar, wifi falan da var burada.
Bilmiyorum artık da böyle hani bunu görseli taksiciler hepten kalp krizi geçirirler herhalde. Yani çünkü ortada taksi sürücüsü de yok bakıldığında. Sen isteyeceğinde çağırıyorsun, araç geliyor seni gene söylediğin adrese götürüyor. Şeyinden şarj oluyor, kredi kartına şarj oluyor. Yani hiçbir şey yok, hiçbir araç kendi kendine gidiyor, bırakıyor, alıyor. Böyle bir konsept.
Bebek arabasına ne kadar güzel rahat binebiliyorsun. Çünkü rampası da var.
Evet.
Oradan biniyorsun. Yok, ben bu çok beğendim bunu. Acayip beğendim. Yani burada olsa o kadar çok kullanırım ki.
Böyle bir taksi diyorsun.
Kesin, tabii canım.
Senin en büyük dertlerinden biri taksiye binememek değil mi? Bebek arabasıyla.
Ya evet, dün çok zorlandım. Bir de elimde paketler olunca zaten sırt çantası var, poyraz var, bebek arabası. Yani taksi, sonra gözüm yemedi ve 40 dakika falan yürüyerek geri döndüm. Hı-hı. Boyraz'la birlikte. Hı-hı. Bir de yürüyerek de gitmiştim zaten. Yoruldum, biraz yoruldum. Evet, perşembe günü çöktüm yani.
Böyle bir araç tasarımı.
Cuma günü dün, evet.
Yaratıcı bir tasarımmış. Evet,
Izgo. Tamam.
Izgo gibi bir şey olmuş yani.
Fransız, daha Fransızca bir ismi koyabilirlerdi ama koymamışlar. Değil mi?
Evet, biraz uluslararası pazara hitap etme yönünde. Bir gün gerçekleşirse gerçekten çok enteresan olur.
Bombastik bu.
Evet, ama yani bir meslek grubunu ortadan kaldıracak bir şey. Bakıldığına.
Biliyorsun bizim meslek grubu da ortadan kalkacak. Çünkü artık insanlar işte mesela Almanca öğrenmek istiyor. Sertifikalı Udemy, Coursera. Biz çok burada programlar, web siteleri var ya. Hani para verip de takip edebiliyorsun. Ondan sonra daha az kurları da iler.
Şöyle bir şey, haklısın ve ben birçok görüyorsun eğitimimi aslında. Aha. Artık online alıyorum. Daha evet. Önceleri hocalardan da almıştım var ama zaten bir noktaya ulaştıktan sonra onlar seni tatmin etmiyor ve çok iyi bilen kişilere erişimin varsa, mesela Amerika'daki sen retoucher'lara ulaşabilip de onlardan ders birebir ders alamayacağına göre hep bu online ortamlara geçmen gerekiyor. Ama
onlar da zaten online ders veriyorlar.
Evet, yok yok. Doğru. Ama şöyle bir şey. Hani bazı mesleklerde de ya da bazı işlerde de ya self disiplin, yani kişisel disiplin çok önemli. Hani ben takip ediyorum ama mesela diyelim ki kamu yönetimi. Bir sürü dersi alıp takip etmek gerekiyor ve bir kişi bunu bu şekilde yapabilir mi? Hepsini online olarak takip edebilir mi?
Bir de hangi dersi ne zaman alacak? Yani 4. sınıf dersi, 1. sınıf dersi bir değil.
İşte o şeyi takip edebilme, onu yapabilme o kadar kolay olmayabilir. Hani mesela işte belli meslek gruplarına ilgi duyup, belli konulara ilgi duyup öğrenebilirsin. Tıp bu asla mümkün olmaz. Online,
tabii, mühendislik de öyle, mimarlık.
Evet, yani bir bazı mesleklerde bu mümkünatı yok. Bazı mesleklerde de çok, hukuk mesela. Hukuku da mümkün olmaz diye tahmin ediyorum.
Tabii, öğrenirsin, da
çok
var,
detayları öğrenebilirsin falan, ama bir hocaya bir sürü soru sorma. Yani online da gene soru sorabilirsin. Ama birebir olma veya da hocanın sana soru sormasının şeyi farklı. Yani bir kısım şeyler gider, benim de tahminim. Ama bir kısım tamamen de yok olacağını düşünmüyorum. Ama mesela taksi, bu video ve bu Uber vesaire, bunları gördükçe benim taksiciliğin aslında geç kalmış olduğunu ve yok olması gerektiğini düşünüyorum. Üstüne minibüs tamamen fuzuli bir şey yani.
Ya sen demiştin, biz geçen podcastlerimizde de hani söylemiştik, şu minibüs kültürü dolmuş da değil, minibüsler bir Pakistan'da, iki Güney Afrika'da mı?
Görmüştüm sadece. Evet. Evet. Yani bu gördüğüm ülkeler içinde sadece onlarda görmüştüm. Evet.
Bu haberi gene sağ olsun bölüm araştırma asistanımız Gökhan gönderdi. Bu arada raporumuz yayınlandı ama bunu söylemiştim değil mi geçen hafta?
Bilmiyorum, hatırlamadım.
Tamam. Amerikabülteni.com diye bir site. Bu haberde, bu benzer bir haberden sanki birkaç hafta önce biz bahsetmiştik ama dünyanın en saygın pasaportu artık Japon pasaportuymuş.
Yok öyle bir şey değildi benim listemde.
Bu Japonya değildi senin listene göre, ama bak bunu da bir Henley and Partners hukuk firması her sene geleneksel bu araştırmayı yapıyormuş ve ikinci sıradaymış. İlk sırada da Almanya varmış. İkinci sırada Japonya'ymış. Japonya 180 ülke arasında şimdi tersine, yani birinci olmuş, ikinci de Almanya olmuş.
Benim listede o öyle bir şey yoktu. Yani
senin listeyi kim yapmıştı? Burada hatta Özbekistan sayesinde olmuş. Çünkü Şubat ayı başında iki ülke vatandaşına, yani Singapur'la Japonya'ya vizeyi de kaldırmış. Hatta işte politik açılımdan geçtiği için, ülke turizmini güçlendirmek için Türkiye, İsrail, Endonezya'da dahil olmak üzere kaldırmış vize uygulamasını Özbekistan. Ve işte Japon pasaportu çok kıymetli bir pasaport haline gelmiş.
Hiç benim şeyle...
Hatta Güney Kore 3. İspanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtalya ve İsveç pasaportları.
Bu pasaport haberlerini çok yaptık. Başka bir haber şey yapsak, kullansak. Yani ben pasaportlardan sıkıldım. Fenalık geldi pasaportlardan bana.
Öyle mi?
Evet.
Bu Henley Pasaport Endeksi diye geçiyormuş belki, madem sıkıldıysa. Ama ben sana bu haberi göndereyim.
Gönder. Ben linkini de paylaşırım.
Tamam.
Birkaç hafta önceki şeyimizde.
Bu arada bizim hani dinleyicimiz sağ olsun Taylan Bey, değil mi? Birkaç hafta mailleştik işte Patreon'a.
Sen en son podcast'i koydun mu Patreon'a?
Koymadım.
Hani sorumluluğu almıştın?
Unuttum.
Böyle sorumluluk alınmaz.
Çok sorumluluk sahibiyimdir. Unutmuşum. Hemen koyarız. Bir haber göndermiş aynı zamanda mailinde de, ben onu sunacağım dedim, sonra unuttum gitti. Sana bahsettim haberden ama ben sunmayı unuttum. Kısaca onu anlatayım. Burada aslında ne kadar para, hani insanları mutlu eder, mutlu olman için ne kadar paraya ihtiyaç var diye başlıklı bir haber. Böyle bir araştırma hani yapılıyor.
Böyle aslında bir haberi de çok eskiden sunmuştuk. Böyle
var,
bir haber.
Var.
Yani
çok
bu
benzer.
Şöyle bir şey var. Sen hiç paran yoksa 10 liradan 20 liraya çıktığında mutluluğun 2 kat belki de 3 kat artıyor. 20 liradan 40 liraya çıktığında tekrar 2 kat artmıyor. Mesela bir %50 artıyor ve hani para arttıkça bir noktadan sonra artık para 2 kata çıkması senin mutluluğunu böyle %5 ya da %1 bile oynatmayabiliyor. İşin özü bu. Yani bir curve yapıyor, bir eğim yapıyor. Yani şimdi
biz
yukarı...
buna satiation point diyoruz. İzin verirsen anlatayım makalede. Ama zaten tartıştık kısaca. Evet, senin dediğin gibi araştırmada mesela ne yapmışlar? 3 tane kişi de 40 bin lira mesela bir tanesi yıllık kazanıyor. Diğeri 120 bin, diğeri 200 bin. Evet, 40 bin lira kazanan çok fazla mutlu değil. Ama 120 bin ile 200 bin kazanan arasında da mutluluk olarak çok bir fark yok aslında. Bunu demeye çalışıyor. Ve bu noktada da işte teknik bir terim olan satiation point, artık hani doyma noktası gibi. Yani iş makalenin özeti aslında çok detaylı anlatıyor da. Yani 200 bin kazanan 120 bin kazanandan çok daha mutlu değil demiş.
Öyle.
Kısaca evet. Sen anlatın. Hayır, haberi sunacağım dedim. Mailde de yazmıştım. Hem ayıp olmasın hem bu şekilde de selamlarımızı iletmiş olalım kendisine.
Başka ne haberin var?
Ben şimdi bunu sana bak e-mail ile gönderiyorum. Sen geç haberine vakit kazanalım. Tamam.
Salk Üniversitesi'nde biyolog Mark Evans yeni bir hap çıkarmışlar. GW1516. Kısaca bu hapa 516 diye belirtiliyormuş. Ve yine piyasada bilinen bir diğer ismi de egzersiz hapı. Ne yapıyormuş bu hapı yutanlar? Vücutlarında normalde insan vücudu enerjiyi, yani daha doğrusu tüketimi, ilk şeker, vücuttaki şekeri yakıyormuş. Sonra da yağı yakmak şeklindeymiş. Bu hapı yuttuğunda değiştiriyormuş. İlk yağı yaktırıyormuş, sonra şekeri. Tabii bunların insan vücudunda nasıl bir şeyi yani yaptıracağı hakkında bir fikir yok. Yani de mesela sporculara yasaklanmış doping gibi kabul ediyor. Çünkü direkt yağını azalttığı için kullanılan yağ. O yüzden onlar da zaten yasaklanmış. Onun dışında da...
Yalnız bir yerde Salt Üniversitesi, bir yerde de Salt Üniversitesi diyor. K'la T karışmış. Neredeymiş bu? İngiltere. Ha, o ayrı.
Profesör Ali Tavassoli.
O Southampton Üniversitesi.
İşte bakalım hani yani kısaca buna egzersiz hapı diyor. Çünkü egzersizin yaptığı aslında işlevi yerine getiren bir hapmış. Bizim millet çok beğenir böyle şeyleri, hap olup da yani işi yapmak yerine, hani egzersizi yapmak yerine hap yutup onun yaptığı işi yapabilen bir şeyin olmasını. Tabii ama bunun vücuttaki nasıl bir şeyi değiştiriyor ve onun karşılığında nasıl bir sorun yol açacak veya da yan etkileri neler olacak bilemiyorum.
Aslında bak şu paragraf önemli. Şuraya bir gelirsen.
Kas distrofisi hastalarını tedavi etmek için aslında bu hap çıkmış. Bu hastalığa sahip çocuklar yürümek, koşmak, oturmak, ayakta durmak ya da herhangi bir fiziksel aktivitede bulunmak için kaslarını kullanmakta güçlük çekiyor. Herhalde kaslar onlarda farklı çalışıyor. Bu hap sayesinde herhalde ilk yağ kullanıp o şekeri kullanmasını mı engellemeyi planlıyor? Öyle bir demek ki onlara yönelik bir şey. Ama atletler tarafından kullanımı yasaklanmış. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından bu hapın kullanımı yasaklanmış. Böyle bir haber de mevcut. Gene makalesini paylaşalım.
Evet. Şimdi benim sıradaki haberim Paris'ten. Paris'te hava kirliliğiyle ilgili, hava kirliliğiyle mücadele için 1 milyon ağaçlı kent ormanı kuruluyormuş. Şimdi şöyle olmuş. Haberin tabii enteresan kısmı bu proje bir 15 sene önce konuşulmaya başlanmış. Lakin işte hep tartışmalar devam etmiş. Büyük bir alan varmış Mehmet. Hatta ben sana söyleyeyim, 9300 hektarlık bir alan. Yani New York'taki Central Park'ın 5 katı büyüklüğünde. Ve buraya bu şekilde bir orman, pardon 1350 hektar büyüklüğünde bir orman kurulacak. Baskıları siyasiler yapmış. Yani illaki böyle ekolojik bir şeyler olsun, hak yararlansın, onların faydasına olsun. Paris'in 30 kilometre uzaklığında, kuzeybatısına doğru bir alan. Ve dedim bizde olsa siyasiler bununla ilgili şuraya hani peşkeş çekmek tabiri deyim yerindeyse, birçok politikacının ısrarı üzerine eyleme ne denir geçirmiş. Hayata evet geçirilmesine karar verilmiş. 250 hektarı da halkın kendi ekolojik aktiviteler kullanması için ayrılacakmış. gibi ve 1 milyon ağaçta dikilecekmiş. Ne kadar güzel, mutlu oluyorum böyle haber görünce. Biz de şurada hani Bostancı Köprüsü'nün yukarısında hani bir zamanlar AVM yapılacaktı. Benim çocukluğumdan beri böyle inşaat var ya hani,
evet, kalan. Evet, evet.
İşte her sefer konuşuyoruz. Deniz Hoca'ya bazen okuldan dönerken de ya şuraya yeşil alan olsa, şu yıkılsa da ne olacak, yıkılacak mı? Artık birisi kafasını çökecek yani.
Hmm, evet.
Değil mi?
Gerçekten çok çirkin, yarım kalmış bir eser orada. Bu Hyperloop diye bir şey var.
Ben duydum onu.
Vakti zamanında Elon Musk'ın ilk ortaya attığı bir düşünce. Ama Elon Musk'ın enteresandır. Bu konuda hiçbir şirketi yok. Bu yer altından veya yer üstünden bir içinden havası alınmış bir tüp içinde hızla gönderilen podlar diyeyim. Tren gibi ama çok sesten kaç kat hızlı olarak gidecek bir tren. Bunu Virgin, bu Tesla kadar inovatif olmasalar da Virgin Group, gene böyle Virgin Galactic var, uzay firması. Bir de bu işe de el atmış. Hyperloop bunu ilk gerçekleştirme için de çalışmalara başlamışlar. Abu Dhabi ve Dubai arasında çalışılacakmış. Hmm. Abu Dhabi ve Dubai arası şu anda araçla, otomobille 90 dakika sürüyormuş. Bu Hyperloop sayesinde 12 dakikaya inecekmiş.
Ben bir şey kaçırdım. Bu nereden gidecek kapsül? Yerin altında mı?
Hayır, yerin altı veya üstü bir tüp ama içinden havayı alıyorsun. Havayı emiyorsun ve böylece sürtünmeyi ortadan kaldırıyorsun. Ha. İçine bir manyetik, daha doğrusu mıknatıslar üstünde duran, hani Japonların trenleri var ya, manyetik çok sesten hızlı giden trenleri, aslında havada asılıp mıknatısların birbirini itmesiyle havalanan trenler. Çok az havalansa bile yetiyor. Sonuçta hiçbir tekerlek sürtünecek bir şey kalmıyor.
Pencere yokmuş ama bu kapsüllerde.
Pencere yok. Yani havası alınmış bir şey. Ama sen düşünsene, 90 dakikalık bir mesafeyi 12 dakikada gidiyorsun. 9'da 1'i kadar bir sürede gideceksin. Sen Abu Dhabi'den bu trene bineceksin. Çık 12 dakika sonra Dubai'desin zaten. 12 dakika görmesen de bir sorun olmaz. Sesten birkaç kat hızlı olarak ilerliyor olacaksın. Ve şu anda da ilk bu tüplerin içine yerleştirilecek trenlerin iç tasarımını paylaşmışlar.
Bir de kategorisi de varmış. İki ayrı yolcu sınıfı. Altın sınıf ve gümüş sınıf. Ha, Titanik'teki gibi zenginler. Zenginsen 5 kişi seyahat ediyorsun. Fakirsen 14 kişi.
Bu Dubai
bir kapsülde.
Dubai biraz öyle bir yer zaten. Yani Dubai, evet, biraz zenginliğin ayrıldığı sınıf farkının oluştuğu bir.
Ve insanın gözüne sokulduğu bir yer. Yani, bir yer.
Evet, evet, evet.
Biz onu ama Bangkok'ta gezerken de hissetmiştik. Bayağı bir hissetmiştik. Yani sefalet vardı nehirlerin orada.
Biz neyle gitmiştik? Türk Hava Yolları ile mi,
evet,
gitmiştik?
Evet, sonra yerel bir uçuşa binmiştik.
Şimdi biz seninle hiç Emirates'e binmedik değil mi? Bindik mi? Binmedik.
Ben de binmedin.
Sen de binmedin. O anlamda söylemedim. Emirates Hava Yolu'nda bazen 2, bazen de 3 sınıf var. Yani bizde hani business class oluyor, ekonomi oluyor. First class. İşte bir de first class falan oluyor. Yani... Düşün. Yani
ha, bir de şimdi first class'ta uçtum diye tam olsun.
Yok, first class'ta hiç uçmadım.
Canım. Zor olmuştu senin için Mehmet.
Evet, zordu. Yani gördüm first class'ı ama olmadı. Business class uçtum. Hani
İstanbul Zerfan havada mı uçuşuyor?
Bilmiyorum, görmüyorum, göremiyoruz yani.
Görmüyoruz.
Air France'in Küba uçuşunda da çift sınıf vardı. Yani ekonomi, business ve first class vardı.
Orada belki T'de de vardır.
Gittim de first.
Ha, canım, business kesmez seni.
Onlar upgrade etti. Ben ne yapayım?
Ha, hep onların suçu.
Hep Air France'ın suçu. Evet.
Biz de kiralık araçta bir kere seninle upgrade olmuştuk. Hyundai Getz beklerken bir baktık, spor bir Mercedes geldi.
O bana birkaç defa anlatmıştım.
Olmuştu Fransa'da.
Evet, evet.
Bu da CNN Türk'ün bir haberi. Aslında CNN'in olduğunu bilmiyordum da başlık çok hoşuma gitti. Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesiymiş. Burada bazı destinasyonlar var, gidebiliriz. Şimdi ilki Fas'ta açılmış Mehmet. Yves Saint Laurent Müzesi. Yves Saint Laurent ilk ziyaretinde Fas'a çok aşık olmuş ve... partneri ve Yves Saint Laurent'la birlikte yok olmaktan kurtardığı Jacques Majorelle bahçesinden birkaç atım ötedeki müze işte Studio Co tarafından tasarlanıyor. Hem dış cephesiyle Fas'ın ruhuna ayak uyduruyor ama içine girdiğinde böyle 5000 parça kıyafet, 15000 aksesuar tam bir zaman yolculuğuna çıkartıyormuş. Yani Yves Saint Laurent modayla ilgilenenler için. Cape Town'daki Zayt Afrika Çağdaş Sanat Müzesi bu Afrika'da sadece modern sanata adanmış tek müzeymiş. 9300 metrekarelik alana, bana buradan aklımda kaldı, 9300 hektar dedim ama tabii 60'ım metrekarelik bir alana yayılıyor bu müze. Dünyaca ünlü mimar Thomas Hitterwick tarafından tasarlanıyor. Bu da bir de Louvre Müzesi.
Bunu duymuştum.
Duydum. Zaten açılışı 2017'de gerçekleşmiş. Ödüllü Fransız mimar Jean Nouvel tasarlamış. Kafesten kubbesi, havuzları ve bekleyişe değdi diyor yorumlarında. 300'den fazla sanat eseri içeriyormuş. Leonardo da Vinci'nin 1 milyar 694 milyon TL'ye satılan Salvador Mundi adlı eseri burada sergileniyormuş gibi. Billund, burası Danimarka'da Lego House. Tasarımı gerçekten çok farklı. Legolardan yapılmış bir binayı andırıyormuş gibi. Sonra hızlı geçiyorum. Bak beni şimdi stres yaptın. Miami, ya görsel çok kötü. Yani Miami böyle binalar. Çağdaş Sanat Enstitüsü, Contemporary Art Muse Institute var. Ona hemen detayını geçeyim. Şu Zahran. Zahran'ı anladım, Orta Doğu'da zaten bir yerde.
Hiçbir fikrim yok.
Zahran acaba nerede? Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi. Kral Abdülaziz Ürdün mü acaba Zahran?
Bence Riyad'da olabilir ama
ne müzesi? Ve Norveçli mimarlık firması fütüristik bir tasarım yapmış.
Para var adamlar, yaptırırlar.
Hakikaten öyle. Yani. İçinde yani şöyle çölün ortasında yükselmiş bu. Auditoriumu, müzesi, kütüphanesi, sinema pek çok merkezi barındırıyormuş. Toronto'da şu enteresan, Çağdaş Sanat Müzesi 100 yıllık bir otomobil fabrikası dönüştürülmüş. Aynı şekilde Atina'daki Milli Çağdaş Sanat Müzesi de gene eski bir en iyi bira fabrikalarındanmış Atina'nın. Bak böyle eski fabrikaları dönüştürme çok güzel bir fikir.
Bizde de şey, Bomonti birasının yapıldığı yer.
Bir ya
şey.
Bir gidelim bak, oraya bir gezdir götür beni Mehmet. Hiç ben bilmiyorum yani. Gerçekten. Halis'in şey oralarda mı?
Bomonti olur mu? Şişli'de.
Şişli'de. Bak o kadar bilmiyorum yani. Şu Borusan'ın Rumeli Hisar'daki kafesinde bir çay bile içemedim. Çok güzelmiş onun kafesi.
Tamam, götüreceğim.
Tamam, ben. Önümüzdeki hafta sonu planlarımız bu yönde olsun bence.
O kadar hızlı olmasın ama yaparız, bir plan yaparız. Tamam. Oldu.
Tamam.
Ben bari haberleri bitireyim. Süremiz
bayağı oldu. Yani ben seni düşünüyorum. Bunun editi çok uzun sürüyor.
Evet. Bu haftalık da bu kadar.
Ha, sen haber sunmuyor musun?
Sunuyorum. Ha. Bir sonraki hafta yaparım haberleri. Tamam. Bu haftalık bu kadar. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı havadan sudan @35000metre.com adresine gönderebilirsiniz. Bir Facebook grubumuz var. Zaman zaman yeni eklemeler de oluyor. İnsanlar yorumlarını paylaşabiliyorlar. Çok bu aralar yorum
eklemeler
gelmedi ama.
Eklemeler oluyor da yani, yeni üyeler sağ olsunlar ama yorum gelmiyor.
Evet. Çok yorum gelmiyor. Genellikle yorumlarımızı hep e-mail ile alıyoruz. Ama e-mail dışında da isterseniz Facebook grubuna yazabilirsiniz. www.35mm.com altında havadan sudan sayfasında ilgili bölüm altına da yorum yazabilirsiniz. Başka nereye? Twitter'ımız var. Benimki @35mm, Hande'ninki @HandeTekTuğran. Buralardan, Twitter'dan da bize yorumlarınızı atabilirsiniz. Yani yorum yapabileceğiniz dünyanın yeri var. Bunun dışında son anda hatırladım. Ahmet Şık ve kim çıktı?
Yavuz Sabuncu mu? Murat Sabuncu.
Murat Sabuncu.
Ama hala gene genel yayın yönetmeni içeride.
Çıkanlara geçmiş olsun diyoruz.
Mutlu olduk çıktıklarına.
Evet. Kalanlara da Allah sabır versin. Bir an önce çıkmaları dileğiyle diyelim. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.